Ayrım 19, sayfa 168. "Yemin ederim beyim," dedi Halit, "biz hayal görmedik. O an birden aklıma geldi." Halit'in sararmış yüzüne gözlerimi dikerek mırıldandım. "Sen bana o evde bir cinayet işlendiğini söylemiştin, değil mi?" "Evet efendim. Kim öldürülmüştü orada?" "Size daha önce de söylemiştim. Şinasi Sarıkaya." "Öldürülen oydu. Peki katili kimdi?" Halit derin derin soludu. "Katili bulunamadı beyim." "Hiç şüpheli birkaç kişi de bulunamadı mı?" "Hiç kimse beyim. O esrarengiz cinayetin esrarı hep bir sis perdesi içinde kaldı. Zaten o yüzdendir ki adamın hortladığı ve kendi katilini aramak için döndüğü söylenir durur." İçimden yine gülmek geldi ama gülemedim. "Bana bir oğlu olduğunu söylemiştin. O nerede yaşar şimdi?" "Onu da kimse bilmez. Cinayet gecesi çocuk da kayboldu ve bir daha izine hiç rastlanmadı." "Tuhaf bir hikaye," diye homurdandım. "Gerçekten de öyledir." "Peki bu adamın karısı nerede?" "Esma Hanım mı? Adı her neyse. Biz onu hiç tanımayız beyim." "Neden?" "O da aynı gece çocuğu gibi duman olup uçtu mu?" "Yok, hayır beyim. O daha çocuğunu doğururken ölmüş. Bilenlerden öyle duymuştuk." Birkaç saniye düşündüm. "Sizin yörede bu Şinasi Sarıkaya'yı hatırlayanlar var mı?" "Birkaç sene evveline kadar vardı. Ama şimdi kimse kalmadı. Eh, düşünürseniz siz de hak verirsiniz. 30-40 sene evvel bizim oralar bomboştu. Hatta o tekinsiz ev yapıldığı zamanlar, tabii biz bilmiyoruz ama uzak civarındaki gece kondularda yaşayanlar hep şaşıp kalmış oraya neden o evin yapıldığına. Karda kıyamette kurda kuzuya kurban olacağını düşünmüşler. O vakadan sonra da kimse o civara pek yaklaşmak istememiş. Zaten geceleri oraya yolu düşenler hep daha uzak olan alt yolu seçerler. Kimse o civarda dolaşmak istemez." "Peki o çocuk bir daha hiç geri dönmemiş mi?" "Bildiğimiz kadarıyla hayır efendim. Garip bir hikayeydi ve buna inanmak istemiyordum bir türlü." "Tamam, siz gidebilirsiniz," dedim işçilerime. Yine kararsız bir şekilde yerlerinde kıpırdandılar. Çekinerek sordular. "Tamirat işinde kararlı mısınız beyim?" "Bilmiyorum, düşüneceğim," dedim. İkisi aynı anda sanki sırtlarından ağır bir yük kalkmış gibi rahatlayarak şantiye binasından çıktılar. Onlar çıkınca üstüme bir ağırlık çöktü. Ayaklarımı masanın üstüne dayayıp düşünmeye başladım. Halit de Selim de sevdiğim dürüst, çalışkan, namuslu çocuklardı. Cahil olabilir, hurafelere inanabilirlerdi ama kesinlikle yalan söylemeyeceklerine emindim. O metruk evle ilgili söyledikleri yalan olamazdı. O zaman da ister istemez Derya'ya hak vermeye başlıyordum. Şinasi Sarıkaya denen adam 33 sene evvel ölmüşse, babamın yanında bunca zaman geçirip pederin nasıl emektar işçisi olabilirdi? Bu işte bir terslik vardı. Ya burada ölen kişi Şinasi denen adam değildi ya da babam yalan söylüyordu. Ölenin Şinasi Sarıkaya olmaması çok tuhaf bir ihtimaldi. O zaman babamın yalan söylediğini düşünmek zorundaydım. Bu da bana çok tuhaf geliyordu. O yaştaki bir adam neden yalan söyleyecekti ki? Bunun hiçbir anlamı yoktu. Üstelik babam yalan konuşmazdı. Düşündükçe tutarsızlıklar birbiri ardına aklıma geliyordu. 5-10 gün evvel babamı ziyarete gelen adam acaba Şinasi Sarıkaya'nın oğlu olabilir mi diye geçirdim aklımdan. Ama bu da imkansızdı. Bir an oğlunun Şinasi'ye çok benzeyeceğini, yaşlı babamın da bunu fark etmeyeceğini varsaydım. Fakat olacak şey değildi bu. Bir defa ne olursa olsun adamın oğlu taş çatlasa hesaba göre benim yaşlarımda olmalıydı. Yani babamın dikkatini çekecek kadar genç. Kendini bizim pedere Şinasi diye yutturamazdı. Saniyen olayın olduğu sırada o çocuk da 7-8 yaşlarında olduğuna göre babamın evin tamiri için verdiği sözden nasıl haberi olabilirdi? Üçüncü ve mantıklı bir neden de o ev yaklaşık 30 sene önce tamiri gerektirecek kadar viran olamazdı. Özellikle bu son ihtimal iyice midemi bulandırdı. Babam yalan mı söylüyordu yoksa hayal mi görmüştü? Tabii Cemal Efendi'nin bana yaptığı açıklamayı da unutmuyordum. Babamın evine kesinlikle Şinasi diye birinin gelmediğini söylemişti. Lakin şimdi Olayları düşündükçe büsbütün ürperiyor ve mantıklı bir sonuca bağlayamıyordum. Yaşadıklarımı yeniden bir sıraya koymaya çalıştım. Her şey gördüğüm kabuslarla başlamıştı. Rüyalarıma giren virane bir ev, sevdiğim kadına tecavüze ve onu öldürmeye kalkışan yüzsüz bir adam ve onunla yaptığım mücadele. Devamlı bir yarış halindeydik. Yüzü bir bez gerilmiş gibi görünmeyen adam rakibimdi ve ikimiz de o haberin üst üst katında masanın üzerinde bağlanmış vaziyette yatan Derya'ya bir an evvel varmak için yarışıyorduk. Gördüğüm bu kabuslardaki yarışın çoğunu ben kazanıyordum. Sadece bir seferinde yüzsüz düşmanım beni geçmiş ve Derya'yı bıçaklamıştı. Ne anlama geliyordu acaba bu karabasanlar? Belki bir ruh doktoru bu rüyalarımı tedavi edecek, sebeplerini açıklayacak bir çözüm getirebilirdi. Ama babam devreye girip eski bir işçisine verdiği sözün yerine getirilmesini isteyince her şey beynimde allak bullak olmuştu. Zira rüyalarımdaki ev birden gerçeğe dönüşmüş ve aynıyla karşıma çıkıvermişti. İşte her şey bu noktada stop ediyordu. Artık hayallerimle realite birbirine karışmıştı. Bunu bir türlü kabul edemiyordum. Ancak kabuslarımda gördüğüm bir evi gerçek yaşamımda bulmam hangi mantık ölçüsüyle açıklanabilirdi? Elimde olmadan buz kestim birden. Vücudumu bir titreme almıştı. Yoksa babam da mı benimkine benzer bir kabus görmüştü? Ne de olsa o yaşlı ve hastalıklı bir insandı. Gerçek ile rüyayı belki de ayırt edememişti. Bu bile tam ve tatmin edici bir izah değildi benim için. Sonra Derya'nın dün gece gördüğüm ilgisiz rüyama getirdiği yoruma takıldı aklım. Eski yanan köşkümüze ve annemle babamın yaptıkları münakaşaya. Derya açıkça itiraf etmese de daha önce gördüğüm kabuslarla son rüyam arasında bağlantı olduğunu anlatmaya çalışmıştı bana. Belki de eski karabasanlarımla son rüyam arasındaki tek ilişki her ikisinde de yakamı bırakmayan o yüzsüz adamın varlığıydı. Kim olabilirdi acaba o yüzsüz adam? Neden onun suratını göremiyordum? Belki de yüzünü kaplayan o bez parçasını çekip alabilsem bütün sorunlarım kendiliğinden çözülüverecekti. Nihayet kafama dank etti. Galiba meselenin asıl püf noktası buydu. Her rüyama giren o meçhul kişi. Elimde olmadan bir küfür savurdum. Behzat şantiyeye geldiğinde saat 3'ü bulmuştu. Hemen kendisine bir Nescafe hazırladı. Bana da teklif etti ama canım içmek istemiyordu. Bir süre bankalardaki işleri anlattı bana. İtiraf edeyim ki pek can kulağıyla dinlememiştim. Sonra ona ne zaman döneceğini sordum. BMW'mi Derya'ya verdiğimi, dönüşte beni de eve bırakmasını istedim. Tamam, yarım saat sonra çıkarız yola dedi. Beni şantiyede bırakıp inşaat sahasına gitti. Artık yeniden kabuslar konusuna dönmek istemiyordum. Eve gidip bir duş almak, giysilerimi değiştirip sevgilimle geçireceğim geceyi düşünmek istiyordum. O an birden aklıma geldi. Bu saate kadar gönderdiğim çiçeklerin çoktan sevgilimin eline geçmesi gerekirdi. Ama Derya bana bir teşekkür telefonu açmamıştı. Huylandım birden. Yoksa bir aksilik mi olmuştu? Hemen Derya'yı aradım. Telefonu meşguldü. Birkaç dakika sonra bir daha denedim. Bu sefer de ulaşılamıyordu. Telefonu kapalıydı. Meraklanarak bu kez çiçekçi dükkanını arayıp sabah verdiğim siparişin adrese gönderip gönderilmediğini sordum. Aldığım cevap olumluydu. Çiçek adrese ulaşmıştı. Yadırgadım durumu. Derya'nın bir teşekkür telefonu etmesi gerekmez miydi? Behzat beni apartmanın kapısı önüne bıraktığında alelacele ona veda edip asansöre koştum. Derya'nın niye bana bir telefon etmediğini düşünüyordum hala. Yoksa tanışma günümüzü unuttuğumu mu sanıyordu? Gerçi son ana kadar aklıma gelmemişti ama ona unutmadığımı gönderdiğim çiçekle göstermiştim. Anahtarlarımla kapıyı açıp içeri girdim. Gündüzlerin en kısa olduğu dönemdeydik. Baktım evin içi karanlıktı. Derya gelmemişti henüz. Saate baktım 17'yi gösteriyordu. Işıkları yaktım. Onu beklemeye başladım. Henüz erken sayılırdı. Hazır o yokken duşumu almak için soyunup banyoya gitmeyi düşünüyordum ki kapının çaldığını işittim. Işıkların yandığını görünce evde olduğumu anlamış ve anahtarlarını kullanmamış olmalıydı. Koşup kapıyı açtım. yorgun bir yüzle suratıma baktı. "Benden önce gelmişsin," diye mırıldandı sadece. Oysa boynuma atılıp bana çiçekler için teşekkür edeceğini sanmıştım. En azından bir iki teşekkür kelimesi beklemek sanırım hakkımdı. Ama o hemen ayağından botlarını çıkarmış, anorağını asmak için portmantoya yönelmişti. Hiç bozuntuya vermeden konuştum. "Çok yorgun görünüyorsun sevgilim," dedim. Başını salladı, tasdik edercesine. "Yorgunluktan bittim. Bütün gün çizim yaptım ofiste." Şaşırmıştım. Çiçekler hakkında tek kelime etmemesi hayretime mucip olmuştu. Hani çiçekçi dükkanına telefon edip siparişimin yerine ulaştığını öğrenmesem eline geçmediğini düşünecektim. Sabırla bekledim. Nasıl olsa aklına gelince bir şeyler söylerdi herhalde. "Aç mısın?" diye sordu bana. "Evet," dedim. "Müsaade et, kıyafetimi değiştireyim, hemen mutfağa girer bir şeyler hazırlarım." "Böyle bir gecede mi?" Birden bakışlarını yüzüme çevirip ışıldayan gözleriyle beni süzdü. "Yoksa bu gecenin hususiyetini unutacağımı mı sandın?" diye kinayede bulundum. "Demek hatırlıyorsun." "Nasıl unuturum? Hemen üstünü değiş, seni güzel bir restorana götüreceğim." Gelip boynuma sarıldı. "Ama bu sabah sana sorduğumda geceyi evde geçireceğimi söylemiştin," dedi. "Sana sürpriz yapmaya kararlıydım." "Çok hainsin. Ben de yerinle unuttuğunu sanmıştım." Çok garipti. Hala çiçekler hakkında tek kelime çıkmamıştı ağzından. Ama imkanı yoktu. Tanıdığım Derya şimdiye kadar çoktan jestim için teşekkür ederdi bana. Oysa yerinle unutmuş gibi davranıyordu. Birden aklıma kötü şeyler geldi. Bunu asla yakıştırmak istemezdim ama sevgilim bana yalan mı söylüyordu yoksa? Gönderdiğim çiçekleri nasıl unuturdu? Üstelik o çiçekler beynimde bugünü unutmadığımın en iyi delili değil miydi? Şayet şantiyeden ayrıldıktan sonra çizimler için bürosuna gitmişse o çiçekleri mutlaka görmüş olmalıydı. "Nereye gideceğiz?" diye sordu. "Sen nereye istersen," dedim. Bir daha beni süzdü. "Yorgun değilsin değil mi?" "Hayır, ya sen?" "Ben de değilim," diye fısıldadı. Oysa az önce kapıdan içeri girdiğinde bugün çok yorgun olduğundan bahsediyordu. Keyfim kaçmıştı. Bu işin içinde bir bitbin yeniği vardı. Çiçeklerden hala bahis açmaması bugün öğleden sonra Derya'nın bürosunda olmadığının en açık karinesiydi. Ne derdir bilinmez ama o konuya birden değinmeye karar verdim. Banyoya duşumu almaya giderken "Hadi öyleyse hazırlan da yemeğe çıkalım," dedim. Gittiğimiz restoran Derya'nın en sevdiği yerlerden biriydi. Ama yol boyunca arabanın içinde çok az konuşmuştuk. Sanki özel bir günü kutlamaya gitmiyorduk. Derya bu akşam cidden çok yorgun görünüyordu. Arabanın içinde daha önce sorduğum suali tekrarladım. "Nasıl geçti günün?" "Hep çizimle," diye karşılık verdi. Sadece iki kelimeyle. Yüzü asık değildi. Ama tanıdığım sevgilim, hoşlandığı bir yere gitmenin sevincini çok daha farklı şekillerde gösterir, neşe ve coşkusunu belli ederdi. Oysa bu gece zoraki katlanıyormuş gibi bir hal vardı üzerinde. Restorana girdik. Az ışıklı, loş masa üzerindeki mumların aydınlattığı son derece romantik bir mahaldi. Bir trio canlı yemek müziği çalıyordu. Yemeklerimizi sipariş edip şarabımızdan ilk yudumu aldığımızda sevgilim biraz kendine gelir gibi oldu nihayet. Gözlerinde hafif mutluluk belirtileri ışıldadı. "Biliyor musun, bu sabah konuşmamızda tanışma seneyi devriyemizi unuttuğunu sanmıştım," dedi. O zaman kuşkularım daha da arttı. Bütün gün bürosuna uğramadığından emin oldum. Gönderdiğim çiçekler böyle düşünmesine mani olmalıydı. Çiçeklerden hiç haberi yoktu. Bu kez taktiğimi değiştirdim. "Seni cebinden aradım ama ulaşamadım," dedim. Birden hayıflanarak başını salladı. "Sorma, başka arayanlar da olmuş ama işe öyle kaptırmıştım ki kendimi, telefonumu açmayı unutmuşum." Yalan söylediği kesindi. Hatta inanıp inanmadığımı anlamak istercesine o nefis mavi gözlerini bir an için yüzüme çevirip gözlerimdeki tepkiyi aradı. Bozuntuya vermedim yine. Rahatlamamıştı sanırım. İlgisiz bir eda ile mırıldandı. "Kaçtı aradın? Önemli değil. Şu an karşımdasın ya. Mühim olanı bu. Beni seviyorsun değil mi? Hem de çılgınlar gibi." Tuhaftır ama gözlerinde yanıp sönen ışıkların o an pek inandırıcı olmadığı düşüncesine kapılır gibi oldum. Hazindir, lakin böyle bir hisse ilk defa düşüyordum. Derya'nın bana yalan söyleyeceğini hiç sanmazdım. Halbuki bugünü nasıl geçirdiğini benden gizlemeye çalışıyordu. Hem de böyle özel bir günde. İkimiz de kendimizi zorlayan bir hal vardı. Gerginlik ve bir türlü rahatlayamıyorduk. Benim beynim onun yalanı ile meşguldü. Acaba onun gerginliği neye dayanıyordu? Bugün ne olmuş? Derya bütün gününü bürosuna gitmeyerek nerede geçirmişti acaba? Fakat yemeğimizi yerken sevgilim birden hatırlamış gibi bir gaf yapıp açık verdi. Cep telefonumun kapalı olduğunu görünce neden bürodan aramadın diye sordu. Bir tür panik, yalanının ortaya çıkacağının korkusuydu bu. Gayet sakin cevapladım. Bürodan da aradım. O loş mekanda bile yüzünün kızardığını hissettim. İrkilerek yüzüme bakmıştı. Büronun telefonu da hep meşgul veriyordu dedim. Sanki birden rahatlamıştı. Ah bizim kızlar diye homurdandı. Telefonu çok meşgul ediyorlar. Yanında çalışan iki kız elemanı vardı. Anladığım kadarıyla yalanının günahını şimdi kızlara yüklemişti. Belki meseleyi bu kadar büyütmemem gerekirdi. Ne de olsa onun da hayatının mahrem bir yanı olabilirdi ve bana hesap vermek zorunda değildi. Ayrıca birbirimize verdiğimiz sözler dışında henüz aramızda hukuki bir sorumluluk da yoktu. Bütün anlayışlı düşünceme rağmen kendime ihanete uğramış gibi hissediyordum. Çünkü huyunu suyunu, mizacını tanıdığımı sandığım Derya'nın küçük de olsa yalan söyleyeceğini, benden bir şeyler gizleyeceğini hiç sanmamıştım. Yüzümün asılmasını bir türlü engel olamıyordum. Tabii az sonra Derya bendeki gerginliği anlamakta gecikmedi. Niye suratın öyle bir karış asık dedi. Suni bir şekilde gülümsedim. Asık mı? Yok canım, sana öyle gelmiş. Dikkatle gözlerimin içine bakıyordu. Boşuna saklamaya çalışma. Sana bir şey olmuş. Çok gerginsin. Az daha beynimi kurcalayan yalanını yüzüne vuracaktım. Ama son anda kendimi frenledim. Benim bir şeyim yok hayatım. Asıl bu gece sen çok yorgun görünüyorsun. Ayrım sonu sayfa 177.